Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kampuz, yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
Murat, seni sormalı.
Ben de iyiyim. 8-13 Ekim arasında evet. Konuşmak için toplandık. Gündem 40 oldu Levent abi.
40 oldu.
Sona geliyoruz
ama
ya yavaş yavaş.
Ama bu kaçıncı 40 tabii ki.
Evet.
Daha o kadar değil canım. 52'de bitiyor bu.
Evet.
40'tasın daha. Level 40.
Gündeme geçmeden önce bizden bir haber. TeknoSeyir Plus Ekim ayı sonuna kadar indirimli.
Çünkü enflasyonla mücadele kampanyasında.
Biz de böyle destek veriyoruz evet Levent abi.
Evet.
Hem de %30 böyle.
Evet hani, öyle Nusret gibi %10 değil.
Hiç öyle şey olmaz bizde. 15 lira olan abonelikler 10 lira oldu.
Daha ne olsun.
Evet. Dolayısıyla indirimi kaçırmayın.
Belki şey yapabiliyor mu? Mesela 40 aylık alabiliyor mu 10 liradan?
Şöyle... Aslında alabilir. Onu diyecektim. Mesela zaten üye olanlar var. Bir de üye olmak isteyen genç arkadaşlar var. İşte paraları yetmiyor vesaire. Onlara hediye ediyorsun. O sistem de var. Alıp hediye edebilirler. Yani kendine 40 ay almak yerine 3 kişiyi sevindirebilirsin mesela.
Zekat mı oluyor? Oluyor? Ne oluyor?
Bilmiyorum. Müftiye soracağız. Evet. Gündeme geçeyim. Intel'in yeni i9 işlemcileri çıktı Levent abi.
Yeni işlemcileri çıktı. Evet. i9 değil.
Evet yeni işlemcileri
yeni
çıktı.
Yeni 9. nesil işlemciler çıktı. Bunun Xeon'ları falan da var aslında da. Şu anda acayip bir karmaşa var. Çünkü bilişim basını çok başarılı tabii bizden. Her zaman çok iyi şeyler yapıyorlar. O yüzden kaç işlemci çıktı doğru düzgün anlamak mümkün değil. Bu işlemciler... Benim en büyük derdim bu. 8 çekirdek bilmem ne bu beni ilgilendirmiyor. Yani görmediğimiz şeyler değil. Hmm. Meltdown ve Spectre konusu bu işlemcilerde nedir?
Muallak.
Basının her boyutu bu konuda haber yapıyor ama bu Meltdown'ı Spectre'ı konuşan yok.
Evet.
Maşallah 8 ayda 10 ayda unutulmuş. Hmm. Bu senenin konusu çünkü bu. Tam 2018'de gündemimize girdi bu konu. Maşallah 7-8 ayda unutulmuş. Şimdi bir tek... Digital Trends hani teknik yönü en güçlü sitelerden birisi. Onlar bu konuya az çok kenarından değinmiş. Diyorlar ki bazılarında bu güvenlik açıkları hardware olarak çözülmüş ama bazılarında çözülmüş değil. Onların da getirdikleri rapor bu. Çünkü bu 9. nesil işlemcilerin hepsi 9. nesil değil.
Evet.
Bazıları Skylake aslında. Yani Skylake ne oluyor? 6. nesil mi, 5. nesil mi diyelim? Haswell 4'tü.
Evet.
Ivy Bridge 7'ydi. Skylake 6 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bunların bazıları adı 9, kendi içi eski. Onlarda da tabii ki yine bu güvenlik açığı var. Şimdi asıl bizi ilgilendiren işlemciler, dediğim gibi Xeon'lar falan da çıktı. Hatta 28 çekirdek falan ama hani sahip olunabilecek gibi değil.
Hı hı.
Bizi ilgilendiren 3 tane işlemci var. Bizim gibi insanların satın alma olasılığı nispeten olan. Şimdi birisi i9 9900K.
Evet.
Bu i9 olup işte 500 lira 500 dolar civarı bir fiyatı var. 488 demiş Intel. 400 dolar civarı bir fiyatı var. 8 çekirdek 16 iş dizisi.
Evet.
Güzel. Bir yine hani bizim evimize girmesi
daha muhtemel.
Nispeten muhtemel bir işlemci i7. Hı hı. 9700K. Bu da 8 çekirdek hyperthreading yok.
Evet.
374 dolar demiş Intel. 5 GHz'e yaklaşıyor bunun turboyla hızı. En çok tabii elimizin değmesi ihtimali olan i5.
Evet.
i5 9600 var. 9600K. Bu da 6 çekirdek, 6 iş dizisi. Yine hyperthreading yok. 260 dolar.
Hı hı.
Şimdi Intel bu 9. nesille şöyle bir şey yaptı. i9 sayısını arttırdı. Fakat bizim i7'de sahip olduğumuz hyperthreading gibi bazı güzellikler i9'a gitti. Aslına bakarsan senin cebinden çıkacak işlemci parası arttı. Çünkü normalde işte hayal kurduğun işlemci i7-7700K idi. Ya da onun 8700 Doğru. gibi devamıydı. Ödediğin para da belliydi. Tabii ortalamanın üstünde bir işlemciydi bunlar. Şimdi i9'u daha çok düşünmen gerekiyor. Çünkü baba işlemciler hep i9'a geçti. i9'u normalde kimse dikkate almıyordu. Çok pahalıydı çünkü. Tabii. Yüksekti ama pahalıydı. Model azdı. Şimdi i9 istemesen de gündemine gelecek. Ve diyorsan ki ben işte öyle baba işlemci istiyorum, en yüksek istiyorum. Daha çok işlemci parası ödeyeceksin. Ben bu tablolardan bunu anladım. Dediğim gibi sözünü unutma. Hyperthreading gibi güzel bir şey elimizden gitti.
Sana orada şu soruyu soracağım. Bunu tabii benchmark yapmadan bilemeyiz de hani teorik olarak. 8700 şimdi 6'ya 12 idi Hyperthreading'de.
Evet.
Şimdi Hyperthreading'i yok 9700'ün ama 8 çekirdeği var.
Evet. 8 çekirdek sayısı
çekirdek var. Artmış oldu. Yani acaba burada nasıl bir alışveriş olacak performans
olarak? İş yüküne göre değişir. Söylemek bir şey söylemek çok zor. İş yüküne göre değişir. Çünkü tabii ki Hyperthreading'de 12 çekirdek gözüküyor Windows'ta bakınca ama o 12 çekirdek
olmuyor aslında.
Fiziksel olarak 6 çekirdeğin üzerinde koşuyor. 12 çekirdek olmuyor. Hı hı. Burada fiziksel olarak 8 çekirdek var. Hani net bir şekilde 2 çekirdek fazlan var. Ha, ama Hyperthreading teknolojisi ne yapıyor? Mutlaka bir iş dizisi, komut dizisi çalışırken arada boşluklar var. Hyperthreading o boşlukları kullanıp işlemciye iş yaptırtıyor hep. Hep %100 yükte çalıştırtıyor ya da %100'e yakın yükte çalıştırtıyor. O teknoloji olmayınca 8 çekirdek, 8 çekirdek gibi çalışıyor. Arada boşluk varsa da boş boş duruyorlar. Yani bunu iş yüküne göre değişir. Kesin bir şey bu daha iyidir diye koymak çok zor. Ama denemek lazım. Gerçi şunu söyleyeyim. Hani oyun kullanıcısı için bir şey değişmez.
Yani.
Sıradan kullanıcı için bir şey de eğer sıradan kullanıcı tutup da i7'li, i9'lu bir sistem kurduysa bir şey hissetmeyecektir. Hı hı. Benchmarklarda ne fark olursa olur. Bu işlemcilerin şimdi bu konuştuğumuz 9900, 9700, 9600 bunların hepsinin sonunda K harfi var. Bunlarda şey var. Hardware olarak Spectre, Meltdown'ın bir de daha sonra çıkan bir F1 bir şey bir garip isimli bir güvenlik açığı var. Bunların şeyi var. Yaması var hardware olarak. Ya da söylenen bu. Ama bir de başka işte arada duyurulmuş bir iki 9. nesil başka bir i9 cephesinde özellikle modeller var. Onlar aslında tam 9. nesil olmadığı için içi onlarda eski usul yamayla, yazılım yamasıyla
evet.
güvenlik gideriliyor. Bir de yeni Yonga setleri.
Z390 tanıtıldı. Fakat şunu söyleyeyim. Z370 BIOS güncellemesiyle bunları destekleyecek gözüküyor.
Evet, evet. Soket aynı gözüküyor. Hı-hı. Dolayısıyla çok şey yok. Hani çok büyük devrim yok.
Bir tek şey muhtemelen artmış göreceğiz. USB 3 Gen 2. 3.1 Gen 2'ler
lütfen
artacak.
Lütfen artsın lütfen.
Bir de bunda entegre wireless kontrolcü olacak.
Evet.
Anakartçılar değerlendirirsek herhalde değerlendireceklerdir. O da bir artısı. Yani öyle bir şöyle performans artacak falan durumu yok.
Para vermemeyi tercih ederim tabii ki. Tabii kendinden ki. Gelmesini tercih ederim. Bunların daha gördüğüm kadarıyla mobilleri duyurulmadı.
Yok.
Bir de orada 95-50 falan bir şeyler çıkacaktır. Tabii mobilde öyle bir durum var ki bazıları... İçi bir önceki nesil oluyor. Adı değişmiş oluyor falan. Bilemiyorum hani mobilde Intel şapkasından nasıl bir tavşan çıkartacak? Nasıl bir sürpriz çıkartacak? Bilemiyorum şu anda.
Biraz bu Intel'in yeni işlemcileri bir böyle büyük bir sorunla çıktı. Sorunla değil mi de basın bayağı üstüne gitti Intel'in. Çünkü Intel bir yerle anlaşmış abi. Benchmark yaptırmış oraya parasını verip. Basına da örnekler vermiş ama onun NDA'sı var. Kimse bir sonuç falan yayınlayamadı o yüzden. Bu testi yapan yer özellikle AMD'nin bu 2700'ünün çok ilerisinde göstermiş Intel'in performansını. Millet de merak etmiş. Adamlar da açıkça yazmışlar test prosedürünü falan. Şey ortaya çıkıyor. Bir sürü soru işareti çıkmış test metodolojisinde adamların. Ya şeyleri falan düzgün yapmamışlar. Bellek zamanlamaları düzgün yapılmamış AMD platformunda. Bir de AMD'nin bir programı var. Çekirdek sayısını düşürtüp gecikmeyi azaltan. Ama evet. bu Threadripper için çıkmış bir şeydi. Onu burada da aktif etmişler. İşlemcinin yarısı çalışmamış bazı testlerde. Özellikle çekirdek sayısıyla performans arttırdığı bilinen testlerde. Dolayısıyla şimdi ya adamları...
Saçma sapan evet. Şeyler, Intel'den beklemeyeceğin şeyler. Daha önceki bu 8700'ün mü lansmanında da bir şeyler, 5 GHz evet. Lansmanında da bir takım bir Ali Cengiz oyunları yapıldığı konuşulmuştu şeydi. Özel soğutma kullanıldığı falan. Tabii. Gerçekten de çarşıda o şekilde satılamayacağı evet, kullanıldı falan. Burada da böyle bir şeyler. Niye böyle şeyler oluyor? Niye bu amatörlükler oluyor? Ben anlamıyorum. Nasıl oluyor daha doğrusu? Niyesinde çok şeyim yok da nasıl oluyor bu kadar amatörce hatalar? Bilemiyorum. Tabii ki hani zaten ne olursa olsun Intel'in kendi yayınladığı, Nvidia'nın kendi yayınladığı test sonucuyla hareket edemezsin. Tabii. O firma kendisi kendi perspektifinden bakıp sonuç istatistik çok güzel yalan söyleyebileceğin bir alan sayılarla oynayarak yalan söylemeden sonuçları istediğin şekilde gösterebileceğin bir alan. Hı hı. O yüzden hani zaten biz dikkate almıyorduk. Bu işlemciler yakında piyasaya gelir.
Gelir.
TeknoSeyir'e bilmiyorum belki gelir. Çünkü Türkiye'de gelir. Bir Intel yok. Hani bir irtibat ofisi gibi bir şey var ama eski usul Türkiye'de bir Intel'in ofisi bulunmuyor. Dolayısıyla bizim iletişimimiz de sıfır.
Abi çok tuhaf değil mi? Yani
böyle Intel böyle.
Daha küçük olan AMD'de hiç böyle sorunlar yaşamıyoruz. Türkiye'de ofisi var, çatır çatır işlemcileri geliyor.
Eskiden de böyleydi. Bir rahat büyük firmanın bir rahatlığı oluyor. Çünkü sen şey diyemiyorsun ki ben bu Intel'in benimle ne bir diyaloğu var, ne bir selamı var, ne merhabası var. Ben bunu haberi yapmayacağım diyemiyorsun. Ya, bu çünkü teknoloji anlamında önemli bir haber. Aynı Apple'da olduğu gibi. Apple'ın da bizimle hiçbir ilişkisi yok, şey yok. Apple'ın haberini yapıyorsun. Hı-hı. Yani o aynı durum tekrarlanıyor. O yüzden o da firma son derece rahat.
Evet, bakalım. Yani orada muhtemelen anakartların üzerinde firmalar da bu Intel'in boşluğunu bu şekilde kendileri, çünkü anakart desteği olacak. Sen diyorsun ki ben de işlemci yok, nasıl test edeceğim? Onlar çözüyorlar. Bir şekilde gelir bu işlemciler bize. Ama ne zaman gelir bilmiyorum. Şu anda yok. Microsoft şu güncelleme geliyor dedik. Geldi. Ama yaşattığı sorunlar nedeniyle geri çekti.
Ekim başında evet. Yayınlanan Windows güncellemesi bazı kullanıcılara kabus oldu.
Dosyaları silindi.
Evet.
Dolayısıyla Microsoft da o dağıtımı durdurdu önce. Şimdi sorunu çözdük ama hani yavaş yavaş hani test edilsin ondan sonra vereceğiz diyorlar.
Hani şimdi bir takipçi dedi ki geçen hafta içinde ya abi bunun dedi işte Insider programı var. O programa milyonlarca kişi kayıtlı. Evet. Bu işletim sisteminin daha piyasaya çıkmamış sürümlerini yıl evet. boyunca test ediyor birileri. Bunun dışında emin ol ki Intel'in kendi maaşlı çalıştırdığı profesyoneller var. Test, işi test etmek olan profesyoneller var. Eminim ki bir yerlerde kapalı şey beta grupları falan var, deneme grupları var. Bunun alfası var bu işletim sistemin, betası var, release candidate'ı var, final'ı var. Ve sonuçta işletim sistemi kullanıma sunulduğunda adamın dosyalarını siliyor. Bu nasıl saçma sapan bir şey ya? Yani bu akıl alacak gibi bir şey değil. Bu aynı şey oyunlar için de geçerli. Oyun geliştiriciler internet üzerinde araştır, konuş, sana sayfalarca, günlerce şeyi anlatırlar. Oyunların nasıl test edildiği, onların da işte kendi ekipleri var, kadroları var, gönüllüler var ya da işte proje başı istihdam edilen insanlar var, geliyorlar o oyunu oynuyorlar. Diyorlar ki sakın ha o şey zannetmeyin, hani eğleniyorlar zannetmeyin, onlar işte haritanın her yerini geziyor, not alıyor, şurada şu çıktı, böcek çıktı, kaçamadım falan filan ya da işte kaçtı, not alıyor diyorlar falan. Oyun çıkıyor, alıyorsun, adamın kafası yok, gözleri havada duruyor. Yani aynı hesap.
Evet.
Birisi yalan söylüyor kardeşim. Yani ya çok büyük bir gariplik var işin içinde şey ya da birisi yalan söylüyor. Bu nasıl bir şey? Bu kadar test ediliyorsa bu. Alfası, betası, bilmem ne, release candidate'i adamın dosyaları gitti. Hı-hı. Bu böyle bir saçmalık olabilir
ya
mi
ya? Birileri bunu submit ediyor yani ve gönderiyor ama dikkate alınmıyor, ulaştıramıyor sesini.
Şimdi ben yıllarca Microsoft'un Xbox 360'da beta programına üyeydim. Hı-hı. Ben orada şeyi gördüm. Evet, bug değil ama özellik bazında söylediğin şeylere dikkate almıyorlar. Ya yani çünkü o şeyi kafaya koymuş yani. İşte bir tane kırmızı yapacağım, bir tane yeşil yapacağım diye karar verilmiş. Sen ne kadar ya o mor olsa daha iyi olur bilmem ne desen de o siliniyor zaten ya da dikkate alınmıyor. Normalde de böyle gidiyorsa, işte Windows kısmında da böyle gidiyorsa şaşırmamak lazım.
Burada dosyaları silinmenin ortak bir şeyi var abi. Mesela bende de öyledir. Temel işte nedir o My Documents vesaire dokümanların başka diskte durur.
Benim de öyle.
Onların dosyaları silinmiş gözüküyor.
İşte hiçbir özrü yok.
Evet.
Hiçbir özrü yok. Çünkü bu şeyde efendim bu şimdi normalde işte alfası var, betası
tabii,
var.
Tabii,
onları Microsoft başka isimler şey yapıyor. Başka isimler koyuyor. Kendi terminolojisi var. Önemli değil olay şey. Sonra bir release preview diye bir şey var. En son aşaması. Evet. Ona normalde işte release candidate deniyor yazılım işinde. O release preview diyorlar. Bunun efendim 0.9.18.09'un release preview'u olmamış. Hmm. Ne yapayım? Benim suçum değil. Ben dosyalarım değil. Gitti benim. Hani bu bunların hiçbiri beni ilgilendirmez. Doğru. Şey de değil. Ben Microsoft'un kapısına dayanıp bana verin bunu verin demedim. Evet. Çünkü şey oluyor. Ben mesela hani iOS'un betasını kuruyor adam bilmem ne. Kurma diyorum ya. Kurma. Bir tek iki telefonun varsa birine kur denemek evet. için. Ama bir telefonun varsa kurma betayı metayı bilmem neyi. Çünkü zaten adam diyor ki hiçbir garanti vermem. Tabii. Her şey olabilir. Bu öyle bir şey değil. Bu ben bastım Windows Update'e indiriyorum kuruyorum dedi kurdu. Ha bende dosya kaybı olmadı. Şanslıydım. Ama bir sürü kişi için olmuş.
Öyle.
Çok büyük bir
sorun. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Önce yine insiderlara gidiyor. Yine bir test aşamasından geçecek. Her şey yine emin olduktan sonra herkese yayılacak.
Ya işte tabii ki hani Windows'un güncellemesi duracak değil. Bu yayınlanacak. Geçmişte tabii. De 18.03'te de böyle bir şeyler olmuştu. Ama bir yandan da şöyle bir tartışma başladı. Ya bu yılda iki Windows Microsoft dağılmaya mı başladı? Bunu bu yoğun süreci takip edememeye mi başladı tartışması var. Bir yandan bunun iyi bir şey olduğu iddiası da var. Ama kullanıcıların yani benim TeknoSeyir'de donanım sorunları konusunda da firmware açıkları konusunda da yazılım konusunda da söylediğim şey yani kullanıcının bir günahı yok. Yine acısı kullanıcıya çıktı. Cezası kullanıcıya kesildi.
Öyle.
Adamın bir günahı yok ki ya Windows Update'te normal bastı, yüklendi, dosyaları gitti. Bunun bir özürü yok yani yapacak bir şey de yok. Giden yok. Gitmiş. Bilgisayarı bozulsa adamın serviste bozulan parçayı değiştirirsin düzelir. Hmm. Dosyalar gitti daha korkunç bir şey.
Öyle, öyle.
Olmaması lazım ama oluyor.
Evet.
Hiç de hani bir
yaptırım
hiçbir şey de olmuyor işte ne oldu kötü şans. Ne kadar ilginç bir hata yapmışız böyle o sizin dosyalar gitti. Hadi eğlenmeye devam edelim. Ya bu saçmalık ya rezillik mi?
Google Pixel etkinliği yaptı yani tabi. Pixel 3'ün 3'ü tanıttı ve 3 Excel'i tanıttı.
Hiç de bir heyecan yaratmadı.
Ya şöyle tabi o ayrı konu.
Eskiden beklenirdi merakla.
Evet, ya bir de biz alamıyoruz ya Türkiye'de yani Türk kullanıcılar
Türkiye'de,
olarak.
Türkiye'de ona bakarsan bir hafta önce Microsoft'un Surface etkinliği oldu. Biz haber bile yapmadık. Çünkü Surface 5 falan çıktı. Yok Türkiye'ye gelmiyor. Türkiye için yok bu ürünler. Pixel de hani anca arkadaşına rica edeceksin. Cebine koyacak, getirecek. Sonra pasaporta yazdıracaksın falan. Öyle kullanabilirsin.
Ama bu sefer bayağı eleştiri aldı tasarımından. Özellikle XL modelinde bir yine üstten çentik var fakat o çentik bayağı derin. Hatta Google o eleştiriler gelince evet biz onu şimdi şey yapacağız hani yanına bant atıp o seçeneği koyacağız demiş. Açıklama yapmak zorunda kalmış. Yerden yere vurdular telefonu. Çünkü ötekinde 3'te 5.5 inç olan modeli onda yok çentik. O daha şey ufak da daha o daha güzel bence de.
Şimdi 5.5 inç ekranım varsa şimdi günümüzün bir zamanlar 5.5 inç tabii muhteşem tabii. Bir etken ekrandı. Şimdi öyle değil. Bir de üzerinde çentik mentik bir şeyle lütfen o alandan çalma.
Şey üst model Excel olan çentikli 6.3 düz olan çentiksiz 5.5 inç. 2160'a 1080 çözünürlükte geliyor 3. Excel olan da 2960'a 1440.
Ya ben şunu anlamıyorum. Şimdi benim her şeyi zaten biz her şeyi yanlış düşünüyoruz. Her şeyi yanlış değerlendiriyoruz. Bunda da kesin yanlıştır. Ya ekranın üzerinde çerçeve bir kısım olmasın diye çentik oluyorsa ya çerçeve olsun şu ekrana tecavüz edilmesin kardeşim. Ekran şöyle saf ekran kalsın. Burada da bir kısım olsun. O tamam bu fotoğraf makinesinin objektifini bir yere koyman gerekiyor. Tamam fiziksel bir gerçek bu. Ekranın içine koyamıyorsun şu anda öyle bir teknoloji yok. O zaman orada bir parça olsun ve orada dursun. Hı hı. Ekranın içine tecavüz etmek benim asla kabul edebileceğim bir şey değil. Yani ben çıldırırım. Öyle bir ekran kullanamam. Hı hı. Çünkü yani ekran telefonla iletişim kurduğun, telefonun seninle konuştuğu, senin de dokunarak onunla konuştuğun, sadece görüntü aygıtı değil, aynı zamanda girdi aygıtı, kullandığın kontrol aygıtı. Ben bunun ortasında çentik, kenarında boşluk gündemle istemiyorum yani.
O da sana şey diyecek, diyecek ki ben o çentiği koyarak sağını solunu da sana verdim.
Ya o öyle
full yapacağıma, full simsiyah olacağına, diyor ki sana belki daha çok alan kazandırıyorum ben o şekilde dersen diyeceksin.
O alan hiçbir boka yaramıyor ki, ortasına bir şey girmiş çünkü, hani bir şey olur. Şimdi sana şuradan 3 parsel arsa verirlerse gayet güzel. Hı hı. O 3 parselin ortasında ama 3 parsel verdik ama ortasında da bir 100 metrekare ev var dediler mi? Hiçbir halta yaramıyor. Sağındaki solundaki alanı ne yapacaksın? Müteahhite gitsen diyecek ki abi ortada şey var. Kemer mi yapacağız böyle iki tarafa diyecek orayı geçip. O hesap yani. O bana hiçbir şey, orada kenarındaki alan bana hiçbir şey kazandırmıyor ki. Ekran dediğin bir pürüzsüz bir yüzey olmadı. Yani yuvarlak bile olsa razıyım ama yuvarlağın ortasına bir yerden bir şey girmemeli.
İşte düşün, Excel'de o normalde telefonlarda gördüğün girintinin daha da uzunluğunu yapmışlar. Herkes
işte
o yüzden.
Öyle bir şey olmaması lazım. Zaten işte hiçbir ne konuşuldu ne bir heyecan yarattı.
Öyle.
Yani bu güçlü. Google'da kendi şeyini kaybediyor. Kendi momentini, kendi nasıl söyleyeyim, piyasayı yönlendirme şey, öncülük gücünü kaybediyor yavaş yavaş.
Snapdragon 845 var ikisinde de. 4'er GB RAM var iki modelde de.
En güçlü işlemci.
Evet. Burada Google'ın dediği şu. Ben diyor hala tek kamera kullanıyorum. Ve diyor tek kamerayla diğerlerinin birden fazla kamerayla yaptığı şeyleri belki de daha iyisini yapıyorum diye iddia ediyor.
İşte Samsung'da 4 kamera kullanıyorum,
evet,
ben diyor.
Evet, birazdan konuşacağız.
Yeni bir konu.
Böyle Excel haberi. Google Home Hub var bir de. Şimdi bir de bu çıktı abi. Herkes eve bir şekilde ayrı bir cihaz sokmaya çalışıyor.
Dinleme cihazı sokmaya çalışıyor eve. Amazon'un Alexa'sı gibi. Şeyin Google'ın Echo. Home Hub'ı.
Buna yani sesli komut vereceksin. O bir şeyler yapacak senin adına aslında. Evet. Yani kişisel asistanı ayrı alet haline getirmeye çalışıyorlar. Birazdan Facebook'un da aynı girişim var. Bu da Google'un işte Home Hub'ı. Bunların en büyük sorunu bizim hayatımıza girememelerinin sebebi de değil tabii ki. Ya bunlara biz uzaktan bakıyoruz.
Amazon Alexa için Türkiye'de adam iş ilanı yayınlamış. Hı. Türkçeleştirecek yazılımcı ilanı yayınlamışmış. Ben görmedim de arkadaşımın mesajında okudum.
Evet.
Biraz geç oldu ama bir şeyler olacaksa ne mutlu.
Amazon geldi artık Türkiye'ye. Bundan sonra servislerini Türkçe'ye aktarması şaşırtmaz.
Ya tabii şimdi Google Home'u alsan bu tek başına yetmiyor. Buna sen ışıkları kapa diyeceksin.
Evet.
O ışığın
daha desteği lazım.
Daha işte Philips Hue bilmem ne olması lazım ki ışığı kapasın. Çünkü kalkıp da düğmeye şak diye basacak hali yok.
Abi öyle ama bir de hayal ne? Sen ona şey diyeceksin. Git filanca yerden benim için randevu al diyeceksin. O da onu anlayıp yapacak mesela. Hayaller
i̇şte
bunlar.
Hayal o. İdeal o ama ne zamana?
Mesela Google diyor ki ben Pixel'de bir servis... Hani geçen etkinlikte şey vardı ya... Seni hakikaten randevu alıyordu ama şey yapay zeka, evet, insan gibi konuşuyordu. İşte onun gelmesi bekleniyor. Bir de şey o şey işine yarayacakmış. Araya girecekmiş spam mesajlar, o Amerika'da da şeymiş meğerse, aramalar özellikle sorulmuş. Araya senin adına girecek. Ya sen ne diyorsun diyecek. Hani bu şeyi anlayacak. Gerçek bir insan mı, otomatik mesaj mı? Sana transkript olarak iletecek. Ya böyle bir şey var, hani dikkate alacak mısın almayacak mısın diye. Seni o şekilde koruyacakmış spamlerden.
İyi.
Araya girip.
Artık neler başımıza gelecek bilmiyorum.
Bir de Pixel Slate çıktı. O da şey, tablet. Uzun zamandır tablet yoktu o tarafta.
Hem de çok uzun zamandır tablet yoktu. Bir de yeni tablet.
O da şey ama hani baktığın zaman işlemcilere Celeron'dan başlıyorsun. M3, Core M3, i5, i7 yani öyle tablet.
Surface şeyi.
Gibi. Evet, Surface gibi bir tablet. Yine buralara gelmeyecektir tabii. Güzel şeyle birlikte, full çözüm hani klavyesiyle birlikte. Surface gibi bir çözüm yapmışlar ama biz Onu da göremeyeceğiz herhalde.
Türkiye'ye gelmez.
Herhalde.
Ya işte arkadaşa getirtme nakliye şekliyle gelir de resmi satış olmaz.
Ya evet
olmaz.
Şöyle aslında bakarsan şey de yok göya. Kindle, Mindle de yok ama çarşıdan alabiliyorsun. Birileri getirmiş.
Tabii ki.
Chromecast'te bir güncelleme var. 1080p 60 fps.
Evet, yeni bir, yalnız biraz anlamsız bir Chromecast çıktı. Çünkü 4K desteklemiyor. Bir de Chromecast Ultra var. O 4K destekliyor. O hala hani kendine özel kaldı. Bu yeni çıkan Chromecast onun tahtına yaklaşamıyor. Eski Chromecast'in yerine işte 60 fps 1080p aktarabilen. Aktarıyor da tabii biliyorsun o wireless pek öyle şey olmuyor.
Evet.
Hani
aynı tadı
HDMI
vermiyor.
Kablosu bağlanmışım gibi oynuyor. Zaten şimdi Chromecast'i biz normalde filmi, diziyi falan aktarmak için kullanıyorduk. Orada hiçbir zaten sıkıntımız yoktu. Hı hı. 60 kare oyunlar için anlamlı. Onda da hani dediğim gibi pek öyle oyuncuyu tatmin edecek bir verim alabilecek misin? Bilemiyorum. Ama Chromecast alacaksan yenisi duyuruldu. Bu alınır tabii ki artık.
Evet.
Üçüncü nesil mi oluyor? Ne oluyor? Altıncı nesil mi oluyor? Böyle bir şey. Adı hep Chromecast olduğu için değişmiyor ama şekli daha yumuşak hatlı falan olmuş.
Az önce söylemiştin Samsung A7 ve A9 telefonlarını tanıttı. Biz de Türkiye'de aynı anda, yani dünyayla aynı anda Türkiye'de de lansmanı yapıldı ve ürünler buradaydı.
Türkiye'ye gelmişti ürünler. Deneyebildik, evet. Elimizi sürebildik.
Ama şey falan yok. Hani fiyat falan konuşulmadı. Türkiye fiyatları
Aralık
konuşulmadı.
Aralık ayı çünkü A9'un özellikle evet. Çıkışı.
Şimdi bu iki telefonun da ortak özelliği şu. A7'de 3 tane ana kamera var, arka kamera var. A9'da 4 tane arka kamera var.
Evet, bu A9'un görüntüsü 10 gün falan önce sızmıştı. Sosyal ağlarda hatta işte hemen beni taglıyorlar öyle çoklu kamera olunca. Ben demiştim ki böyle hani ben 4 objektifin üst üste dizileceği, 4 objektifli telefona şaşırmam. Ama üst üste sıra gibi dizileceğine ihtimal vermem demiştim. Çünkü perspektif farkı çok olacaktır üstteki ile alttaki arasında. Ben hani 4 taneyi şöyle karenin köşelerine yerleşmiş gibi bir ada gibi olacak varsayardım. Yok öyle değilmiş. Yine biz yanlış düşünmüşüz. 4 tane üst üste objektifle A9 duyuruldu. Biri normal şey, biri o main kamera diyor.
Ana kamera,
kamera
evet.
Normal fotoğraf makinesi. İkincisi geniş açı.
120
üçüncüsü 2x optik zoom. Bugün işte S9'da, Note 9'da, Note 8'de olan sistem. Biri de derinlik algılayıcı. Arka planı yok etmek için. 4 tane alıcı ya da 4 tane objektif. Bir de selfie kamerası o var ayrı. Sana bakan. Bunun dışında da hiçbir özelliğini anlatmadılar.
Evet.
Ha şey var. A9'da galiba 128 GB mıydı?
Doğru, A9 128 GB ile geliyor. 3800 mAh pil var.
Öbürü 3300'dü galiba. Öbüründe pili. 64 GB öbürünün şeyi.
İlginç olan şey Sony gibi yana aldılar A7'de.
Parmak izi okuyucuyu yana almışlar. Çok akıllıca bir çözüm çünkü yani biz önde olanı seviyorduk. Şimdi tabii işte bu çentiklerin falan dünyasında bir de parmak izi önde olsun desen adam bir de onun çentiğini yapar aşağı. O öyle bir ihtimal kalmadı ekran içine getirilmedikçe. Arkaya koydular. Arkada da işte Samsung kendisi de diyor ki telefonu açmak için alman gerekiyor telefonu. Arkasına basman için. Doğru. Şarjdaysa dokun şeysiz kablosuz şarjdaysa ondan şarjdan alıyorsun. Ben o şarjın kesilmesi işlemine hiç mi hiç istemiyorum. Tamam, yandaysa telefon şarj yatağında yatarken de yandan basıp açabiliyorsun. Güzel bir şey ama hep öyle olsaydı yani gerçekten mantıklı bir şey bu. Demek ki Sony'nin bir patenti falan da yok bu yapılabildiğine göre.
Evet.
Keşke hep böyle olsaydı.
Size A9 öyle değil, A9'da arkada.
A9'da arkada ortada.
Vallahi abi. Bana,
algılayıcı var.
Bana da çok soruyorlar 4 kamera işini. Bir defa şeyi sordular, evet öyle bir şey var. 4 kameradan elde edilen veriden tek fotoğraf elde ediyor mu? Yani hepsini kullanarak bir fotoğrafta sonuç elde edebiliyor musun? Samsung'un anlattığına göre evet. Hepsinden bir veri alıp bir şekilde son final hesaplamada kullanıyor gözüküyor. Deneyeceğiz. Öyle bir modu var en azından gözüküyor. Öte yandan ben tamamen pazarlama için olduğunu düşünüyorum. Yani 4 canım, 3'ten tabii büyüktür tabii mantığında.
Önümüzdeki sene 5.
Çünkü şey yok mesela.
Ya da 14.
Siyah beyaz kamerası yok.
Ne tamam işte bir boşluk kalmış hemen. 5. hazır.
Ki bence daha çok işe yarayan
beşinci
şey yok.
5. hazır. Şimdi bu A8 güzel bir telefondu ama pahalıydı fiyatı. Özellikle Plus modeli S serisine hemen hemen denkti fiyatı. Tabii o durumda da S serisini alır adam geçer. Şimdi A9'un ucuz olacağını hiç zannetmiyorum. 128 GB depolamayla falan hiç zannetmiyorum. Tabii A serisi pahalı olunca da anlamını yitiriyor. A7'yi daha çok merak ediyorum. Daha umutluyum. Tabii bunlar şöyle, A7 zaten var. Bu 2018'i.
2018 güncellemesi.
A9 yoktu galiba. A9 yeni.
Eskiden vardı galiba.
Ama A7 2018 modeli.
Bakalım. Ya ben açıkçası bir Note 9 ya da S9'la başa çıkabileceğini düşünmüyorum A9'un kalite olarak fotoğrafta.
Ya şimdi aynı algılayıcıyı kullansalar bile tabii ki yüksek kâr marjıyla sattığın pahalı modelin ayağına sıkmak i̇şte istemezsin. Daha doğrusu kendi ayağına sıkıyorsun topla sonuçta. İstemezsin daha düşük bir modelle onu yaralamak istemezsin.
Evet. Bakalım gelecek nasıl olsa test edeceğiz.
Evet.
Bu ilginç. Şimdi sessiz sedasız bir şeyler oluyor Google tarafında. Meğerse 500 bin kişinin bilgisini açık eden bir hata olmuş Google Plus'ta. Ve bunu bayağıdır saklıyormuş. Fakat ortaya çıkmış. Hatta Amerika'da işte şimdi Google'a hesap soruluyor. Sen bunu niye sakladın vesaire diye.
Evet.
Bunun sonucunda Google'da bazı tedbirler aldığını açıkladı. Ve bunlardan bir tanesi Google Plus'ın kapanması.
Var mıydı senin çevrende kullanan?
5 saniye miymiş neymiş kullanılan girenler?
O da işte adam giriyor ya nereye girdim ben diyor çıkıyor 5 saniye o. 5 saniye ne? O yukarıda bir Google'ın şöyle bir 3'e 3 9 ikonluk bir şeyi var. Menüsü var. Oradan bak basıyor adam yanlışlıkla Gmail'e gireceğim diye sonra da yanlış girdim diye çıkıyor. 5 saniyenin açıklaması budur.
Hatta şöyle %90'ı girenlerin %90'ı 5 saniyeden daha az kalıyormuş.
Tamam işte yani bu ya, tamam da yanlış girme demek.
Evet dolayısıyla onlar da işte şey diyorlar hem bu vesileyle hem de işte bu bug'la bilmem ne derken biz bu artık bu işi sonlandırıyoruz. Ve şey var consumer tarafı gidiyor bir de bunun daha profesyonellerin kullandığı tarafı varmış onu tutacağız diyor.
Bilemiyorum. Bir kayıp olmayacaktır.
Kesinlikle.
Bir kayıp olmayacaktır. Google Plus'ı bilen bile, hatırlayan bile yok.
Yok.
Microsoft'un da so.cl vardı.
Ha evet.
Nerede?
Nerede?
Yok. Now mu ne diye bir şey vardı. Wikipedia rakibi. Sözde diyordu ki şeyler yazacak. İşte ne bileyim Angry Birds konusunda Angry Birds'un uzmanı yazacak yanıt verecek. Yok işte diyabet konusunda diyabet uzmanı doktor yazacak diyordu. Ortalıkta bir şey kalmadı. Olmuyor. Bazen niyet iyi olsa bile
evet.
Başka şartlar izin vermiyor.
Böyle. Facebook Portal ile evlere gelecek. Az önce bahsettiğimiz şey aslına bakarsan Facebook'ta ilginçtir. Alexa'yı kullanarak aslında bir cihaz yapmış. Bununla evlere girecek, asistanlık yapacak.
Bir dinleme cihazı da o.
Evet, dinleme, takip. Bunların kameraları da oluyor. Hatta seni bir şekilde takip ediyor işte. Görüntülü konuşma yapabiliyorsun üzerinden. Hatta bunu şeye ekleyecekler yüksek ihtimalle. Facebook'un zaten olan Messenger'ine de eklenecek bu bir şekilde. Dolayısıyla elini kullanmadan sen sesli iletişimle iletişim kurabileceksin arkadaşlarınla.
Çok, çok aradığım, çok ihtiyaç duyduğum bir özellik. Ya bu cihazların, bana bu cihazları satamadılar daha. Bu cihazların evime niye Echo, Portal, Alexa, bilmem ne, işte yok neydi Google demin bir şey söyledin.
Tamam.
Niye bu niye Google Hub, bunu evime niye koyacağıma beni ikna edemediler.
Ama bak
daha.
Orada senin dediğin diğer mesele devreye giriyor ondan. Çünkü evin geri kalanı akıllı değil ki bizlerde abi.
Değil tabii yani ne bu cihazı koysam odun gibi duracak orada. Evet. Işıkları kapa diyeceğim ne yapayım ben kapayamıyorum diyecek.
Lafımı geçiremiyorum.
Işığı kapa diyeceğim yok. Televizyonu aç diyeceğim açamıyorum. Radyoyu aç diyeceğim abi elim yetmiyor açamıyorum. Neye yarayacak en sonunda kendini kapa diyeceğim.
Kendini kapa diyeceğim.
Ya da çekiçle yapacağım o işi. Evet. Hani bu cihazları bana satamıyorlar. Şey yapsalar, yani tamam akıllı ampullerle evi avizeleri abajuru falan donatmam lazım ki ışıklara diye. O zaman diyeceğim ki ışığı kapatan diyeceğim. O da abi tamam diyecek. Işık kapanacak. Tamam da toplam maliyet hani ne bu bir çocuk oyunu gibi bir şey. Hani bu bir
tabii tabii.
Çok büyük. Hani şimdi şey adam evde yaşıyordur, tekerlekli sandalyededir ya da tekerlekli sandalyeye bile geçemiyor, yataktadır. O adam için ışıkları kapa deyip de kapanması müthiş, müthiş bir nimet. Ama hani bunu öyle pazarlamıyor, bunu herkese bana koy diyor. Ben ne, ben oğlana derim ışığı kapa derim, kapatır yani.
Şimdi bak hepimizin evinde buzdolabı var. Ama hiç şeye düşündük mü? Ya şunu akıllısıyla değiştirelim. Memnunsun mesela buzdolabından. Ama yani akıllı fırını akıllıyla değiştirelim. Var çünkü bunlar sonuçta. Artık satılıyorlar da.
Ya şimdi buzdolabının akıllısı... Geçen sene LG ile ben tam tam bugünlerde Kore'ye gitmiştik. Gösterdiler. Buzdolabının içinde kamera var. Sen ofistesin, şey düşünüyorsun. Yoğurt var mıydı evde ya düşünüyorsun. Aplikasyondan kayıyorsun, içine kameradan buzdolabının içine bakıyorsun. Aa, yoğurt varmış diyorsun. Aşağı, akılsızında öyle bir şey yok. Eve gidiyorsun, yokmuş diyorsun. Ya güzel de bunlar hayatı değiştirecek ve bunların hepsi deli gibi pahalı şeyler. Hayatı değiştirecek, bu deli gibi parayı akıtmaya değecek şeyler gibi gelmiyor bana.
Evet.
Ya da şey yapıyor o buzdolabı işte, istersen ayarlıyorsun, yoğurt bittiyse zaten işte sipariş ediyor Migros'a. Yani güzel bir şey belki ama hayatı değiştirmek boyutunda değil bence.
Bir de işte kişisel asistan boyutunu öne çıkarmaya çalışıyorlar. Sen işte bir yere gideceksin, giyiniyorsun, ona da alet ediyorsun ki bana taksi çağır filanca yerden, anlıyor, taksiyi çağırıyor sana gibi. Böyle bir hayat olması lazım.
Korsan taksi çağırıyor hatta. Falan abi ucuza ya. Ya Türkiye'de iş yapacaksa böyle olmasa taksiyi çağırmak kolay. Telefon açıyorsun. Zaten bir de sürekli aradığın falan bir yerse öyle adres madres bile vermiyorsun. Adam abime tamam yolluyorum diyor. Şimdi bizimkiler içeride yemek sipariş ediyorlar. Yemek sipariş ettikleri yere adres falan vermiyorlar. Çünkü hep aynı yerden aynı şeyi söyledikleri için. Aslında çaldırıp kapatsalar yetecek. Aynı yemek gelecek. Şimdi daha pratik.
Yani dediğin gibi hayat tarzıyla ilgili, yani bu böyle bir aletle olacak bir şey değil. Komple bir değişim gerekiyor ve değişim biraz pahalı.
Yani ben dediğim gibi benim hayatımda neyi kolaylaştıracak onu çoğunu çok anlamadım. Şimdi mesela akıllı termostat var. Kombinin. Tamam, ben bunun doğalgaz faturasını düşürdüğünü
evet.
Kendim denedim, ben gördüm. De. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Kesinlikle.
Bu güzel bir şey. Ya onun dışında benim evimde akıllı prizler var. Abajurlar akıllı prizlere takılı. Akşam eve gittiğimde ışıklar yanmış oluyor. Tamam. Hani büyük bir olay değil. Bu olmasa ne olur, elinle basarsın düğmeye ama tamam, karanlıkta elektrik düğmesini aramıyorsun. Ama küçük bir şey bu. Yani bir bu sayede işte uzay gemisi çalışmalarıma daha çok zaman ayırabiliyorum. Öyle bir durum yok yani. Bunlar mesela biz akıllı ev falan üzerine bu türlü şeyleri incelemiştik. Bir arkadaş dedi ki, hatta bir meslektaş mıydı hatırlamıyorum şimdi. Dedi ki abi dedi, bunların hepsi dedi uzaktan kumanda. Hani akıl makıl yok aslında. Evet. Uzaktan kumanda. Hatta o benim yaptığım bu işte akıllı prizi ayarlıyorum. Akşam 7'de ışıklar yansın bilmem ne. Onun mekaniği kurmalısı var yani. Tabii. 50 yıllık. Böyle saat gibi kuruyorsun, o da saat 7'de ışıkları açıyor.
Yine istenen şey şu. O cihaz, yine bu bahsettiğimiz cihaz orada duruyor. Ha bu LP eve hep 7'de geliyor diye. Onu anlayacak. Sen hiçbir şey söylemeden 7'ye 5 kala açacak ışığı.
Yani belki evet, boşu boşuna yanmayacak. Ben eve ya şimdi tabii if this then that falan sistemiyle şey yapabilirsin. Sen işte akıllı kilit tak kapıya, sen kilidi çevirdiğinde ışıkta yansın falan, böyle şeyler de var ama yine bunların hepsinin aslında birer oyuncaktan ibaret olduğunu ben düşünüyorum. Yani bunlar hayatı değiştiren, bu sayede bambaşka bir dünyada yaşamaya başladım, işte uzay gemisi planlarımı daha rahat çizebiliyorum dedirtmiyor yani. Eğlencelik şeyler, zihni sinir şeyleri, projeleri.
Pahalı olmasa belki o oyuncaklardan satın alabilirsin ama şu an bizim için de biraz erişimi zor iş ürünler yani.
Ve bir ya de... ben dediğim gibi hani bana şunu, şimdi konu çok dağılıyor, çok ya evet. İstemiyorum uzatmak ama bana Alexa'yı ya da Siri'yi de Cortana'yı da satamadılar ki. Çünkü yani Siri ne işime yarayacak? Cortana ne işime yarayacak? Bunun bir açıklaması yok ki. Yani şimdi şey yapabiliyorum. Harita yazılımına giriyorum. Diyorum ki işte ben nereye gideceğim? Dudullu'ya gideceğim. Yazıyorum. Veriyor asistan şeyi. Onu şimdi diyeceksin ki bana Dudullu'yu aç haritada. Açtı. Tamam, bu ne? İki tane tıklamadan mı tasarruf ettim? Bana bir şekilde bunu ikna edebilmesi lazım.
Abi Siri şurada tuş olarak duruyor. Daha aylardır sadece yanlışlıkla basıyorum burada parmak izi olmasının yanında.
İşte hani Google Plus'a girer gibi bir şey. Siri ile çocuk daha çok eğleniyor. Hı. Konuşmaya çalışıyor çünkü. Çocuk daha çok eğleniyor. Ben dediğim gibi bu asistanlarda falan daha ikna olamadım. Ne işime yarayacak? Çözemedim.
Aynen. Böyle işimi kolaylaştırıyor diyenler de örnekleri yazsınlar, yorum alanına da bilelim.
Varsa asistan sayesinde hayatında elle tutulur bir şey, şunu yapamadığım, şunu yapabiliyorum diyebilen
şunun için bizi bilgilendirsin. Söylüyorum. Şimdi Türkiye'de bu ürünlerin çoğu zaten neredeyse hepsi resmi olarak yok ama işte bizi Amerika'dan takip eden izleyicilerimiz de var.
Var ya da belki işte bu ürünleri tabii ki getirenler var, şey yapanlar, hayatına sokanlar var.
Evet, Microsoft'tan ilginç bir şey geldi abi. Haber, patentlerini açık kaynak dünyasıyla paylaşıyorlar.
Tabii burada hani burada anlaşılmayan şey, bu Windows yani Microsoft'un yazılımlarını açık kaynak hale getirdiği falan değil bu. Değil. Patentlerini.
Patent.
Ya açıkçası çok da bir şey anlamadım ben buradan. Ne patent kütüphanesini? Tamam şey mi? Hani Microsoft'un bir icat yaptım, Microsoft'un patentiyle çakışır mıyım? Korkusu yok. Onu rahat rahat inceleyip
olay o.
Microsoft'un patentinde bu böyleymiş, ben şöyle yapayım diyebileceğim.
Evet.
Evime hemen avukatlar gelmeyecek.
Bak Android'ten sadece patentten kazandığı para $3.4 milyar.
Evet, Microsoft'un deli gibi para kazandığı bir şey Android'di. O konularda galiba birazcık bir rahatlama oluşacak. Pek normalde tabii beklemediğin şeyler.
Ama uzun zamandır bir firmadan. Microsoft'ta bir Linux sevgisi de var bir yandan devam eden. Bir şeyler değişiyor işte.
Parayla işletim sistemi satarak pek yolla devam edilemeyeceği belli. Değişik gelir modelleri ortaya çıkacak demek ki.
Evet. Dün Vestel'le ilgili bir haber çok konuşuldu. Elektrikli otomobil yapıyorlar falan diye. Sonra açıklama geldi.
VEO mu ne? Evet, VEO. Vestel elektrikli otomobil. VEO güzel.
Sonra öyle bir şey yok diye Vestel açıklama yaptı. Vestel
de yok
kaldı.
Dedi. Evet. Ama dedi hani eninde sonunda dedi bizim kaderimizde bu var. Elektrikli araç ama şu anda hani o haber doğru değil diye bir açıklama yaptı Vestel.
Evet.
Ama kapıyı açık bıraktılar.
Yani şu, bunu yapabilecek birkaç firmadan biri, Türk firmasından biri yani.
Tabii ki.
Oyun dünyasına geçeyim. Call of Duty Black Ops 4 çıktı.
Çıktı. Çıktı, oynanıyor.
Evet, incelemesi gelecek.
En yüksek sürümünün çok çılgın bir fiyatı var. 890 lira mı ne? 900 liraya yakın bir fiyatı var. Bayağı tepki yarattı ama tabii şimdi orada şunu da söylemek lazım. O en yüksek sürümü. Yani birazcık
almak
tamam.
Almak zorunda değilsin onu.
Listede baktığın zaman o çok ilgi çekiyor 900 liralık neredeyse fiyatıyla. Ama tabii temel fiyatı daha çok konuşmamız lazım.
Onlar da yüksek ama.
Öbür tarafta şu ayrıca konuşulabilir. Eskiden de oyunların özel sürümleri vardı. Yanında bebek, işte çiçek falan bir şeyler, harita. Yok işte hatta ne don, bir oyunda don gelmişti. Şimdi şaka değil. Keşke değil. Olsa da göstersek de giydik. Duke Nukem'de mi ne? Öyle şort geldi. Yok bere geldi bir. Neydi? Infamous mıydı? Neydi? Yok bere geldi, kaşkol geldi falan filan. O en üst sürümlerin bir esprisi oluyordu, işte figürler oluyordu falan filan. Şimdi bu dijital deluxe. Yani yolun sonuçta yine alacağın şey indirme. Fiziksel hiçbir şey yok elinde. 900 lira da birazcık yani adamı sarsan bir fiyat.
Öyle. PlayStation kullanıcıları kullanıcı isimlerini değiştirebilecek.
Evet. Bu bir... Bazen işte bir gençlik hatası yapmış oluyorsun oraya. Kullanıcı ismini tabii Dark Lord 666 falan yapıyorsun. Sonra sıkıntı oluyor. Demek ki Xbox'ta vardı. Bir kere bedava, ondan sonra paraylaydı, değiştirme vardı hep. Sony'de yokmuş demek ki. Sony'de aynı sistem ama bir kere bedava, sonra parayla değiştirme imkanı gelecek.
Parası da belli oldu. 10 dolar istiyor. Evet. Ama diyor Plus abonesiysen 5 dolar.
Ama ilki bedava.
Evet.
Ya onu da işte 20 kere değiştirmesin adam diye öyle bir sınırlama koyuyorlar. Fakat asıl istenen şey Sony'den, Microsoft'ta var o. Sony'den asıl istenen bölge değiştirme.
Evet.
Çünkü ben dahil bir sürü kişi diyor ki biz diyor account'umuzu açtığımızda Türkiye yoktu.
Yoktu.
Mecburen US seçtik, UK seçtik. Şimdi de değiştiremiyoruz. Fiyatları dolar görüyorsun, pound görüyorsun. Bazen bölge kodu falan sorun oluyor. Sony bunu değiştirme izni vermiyor. Kimi adam diyor taşındım ya diyor başka ülkeye taşındım. Hani Türkiye'de görevliydim Amerika'ya geri döndüm. Ya da tam tersi işte başka şeyler. Sony buna bir çözüm getirmiyor. Microsoft'ta değiştirme var. Şey değil.
Kolay değil değil mi?
Hani böyle menüden seçip de submit et bitti değil. Onu da işte bekliyorsun, başvuruyorsun, bekliyorsun falan ama hiç olmazsa var.
Var.
Var. Sony'de o yok. Onun da çözülmesi lazım. Çünkü çok fazla bilinmeyen bir şey ama dijitalin de bölge kodu var. Hmm. Biz geçen sene onun 2 sene önce Bloodborne çıktığında ne sorunlar yaşadık. DLC'sini bizim Bloodborne diskimiz Avrupa'ydı. PAL. Artık PAL'ın şeyini anlamı yok ama PAL diye geçeyim. Avrupa'ydı. Benim account'um Amerika. Gittim Bloodborne'un DLC'sini satın aldım. Hiç çalışmıyor. DLC iniyor. Diyor ki oyun yok diyor. Oyun DLC yok diyor. Çünkü biri Avrupa'ymış. Benim aldığım DLC indirme Amerika'ymış. Mesaj chat yaptım adamlarla da işte refund yaptı. Normalde hayatta yapmayız diyorlar ikisi de refund. İşte orada yaptılar bir hafta sonra 10 dolar geldi falan. Ama bu büyük eziyet. Çünkü dijital diyorsun ki ya alıyorum oynuyorum işte. Dijitalde de bölge kodu var.
Bölge kodunun komple kalkması lazım abi.
İşte komple kalkarsa da o zaman da Amerika'daki adam geliyor ucuz diye Türkiye'den alıyor bilmem ne. Başka sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü ölücü dediğin adam bütün dünyada var. Yani şöyle yapabilirsin. Bölge kodu yok. Fiyatlar her yerde aynı.
Abi. Hani. Evet o da güzel bir dünya olur da bir yandan da biliyorsun kredi kartından da anlıyor adam senin nerede olduğunu. O şekilde belki bir sınırlama getirirsin.
Ya kredi kartı var adres giriyorsun bilmem ne. Türk kredi kartına Amerika'da adres girince olmaz diyor falan filan. Sadece eziyet aslında kullanıcıya. Benim hesaplarım hep Amerika. Çünkü yoktu ben açarken Türkiye. Yoktu gerçekten de. Arkadaşların çoğu da aynı şeyi tekrarlıyorlar. 2008'de, 2009'da Xbox hesabını açmış. Daha eski tarihte PlayStation hesabını açmış kullanıcılar. Mecburen diyorlar Amerika seçtik. Hatta öyle ki hesap açmak için şey yaptık o zamanlar. Adres Amerika'dan adres soruyor. Sahte uyduruk öyle firmaların About sayfasından falan adresini bulup Amerika adresi yazdık hepimiz. Kontrol ediyor çünkü.
Evet.
İsteyerek yapmadık. Başka çare yoktu.
Doğru.
Şimdi de zorluğunu çekiyoruz.
Xbox One, Dolby Vision, Alexa ve yeni avatarlarla güncellenmiş.
Evet o güncellendi. Bugünlerde yani şu benimki güncellendi mesela. Tamam. Yayınlandı. Dolby Vision HDR'ın daha yükseği. HDR teknolojisinin hani normal HDR 10'dan daha yüksek şartları olan bir standart. 12 bit görüntü panelini falan destekliyor Dolby Vision. Normal HDR 10, 10 bit panelleri kullanıyor. 4000 nite kadar parlaklık destekliyor. Hani bu şeymiş, Netflix'te bazı videolarda şu an varmış. Zaten şu anda hani oyunun için değil de onun için, stream için destekliyor. Xbox One'a geldi bu. Alexa desteği geldi. Alexa'ya şey diyebiliyorsun işte, Xbox'ı aç, şeyi de aç, PUBG'yi de aç diyebiliyorsun. Türkiye'de diyemiyorsun tabii. Bir de avatar sistemi güncellendi. Bu yani herhalde 5-6 yıldır konuşulan bir şeydir. Xbox'ın avatarları vardır. Kendin figürünü yaparsın. İster gerçekçi istersen hani hayalindeki bir figür. Kendin için bir figür yaparsın. O tabii Xbox 360 düzeyindeydi. Orada çıkmıştı ve değişmemişti. Next gene güncellendi. Artık hani çok daha fazla detaylı karakterler, çok daha detaylı bir görüntü. Şey falan gelmiş mesela işte tekerlekli koltuk falan öyle şeyler gelmiş. İstiyorsan karakterine onları verebiliyorsun falan. Tabii yani kullanmak zorunda değilsin. O bir yine bir oyuncak.
Evet. Microsoft xCloud oyun hizmetini duyurdu abi.
Burada da buluttan Xbox oyunlarını oynayacaksın. Açıkçası ben bunun detayını daha çözemedim. Hani sahip olduğum oyunları mı oynayacağım? Sony'nin sistemi gibi kiralayacak mıyım? Ücretli mi? Bunu çözemedim. Ama Microsoft diyor ki biz diyor bunun en büyük sorunu olan gecikme. Senin görüntülerin sana gelmesi, senin verdiğin komutların ana bilgisayara, server'a gitmesinin hani daha hızlı ve aksamasız gerçekleşmesi konusunda diyor. Deli gibi uğraştık. 5G'yi de diyor biz destekleyeceğiz. Ki 5G'nin zaten bu lag'ı azaltma iddiası var. 5G'yi de diyor biz çıkmaz destekleyeceğiz. Bir Xbox One donanımına dayalı sunucu ekipmanları geliştirmiş Microsoft. Bunu veri merkezine yerleştiriyor. Oyunlar burada çalışıyor. Sen telefondan, tabletten, işte istemciden girip oynuyorsun.
Microsoft diyor ki
espri bu.
54 tane bölgemiz var diyor bunun için. Ama yani o haritada Türkiye'yi göremedim.
Azure,
evet.
Bulut merkezi olan her yere bunu kuracağım diyor. AMD'ye de bunlar işte AMD Xbox donanımı dedik ya, AMD merkez şeyli, AMD temelli cihazlar. Dolayısıyla AMD'ye de bunun bir etkisi olacağını iddia etmiş kimisi. Olumlu etkisi.
Evet.
İşte yavaş yavaş bu sistem yayılıyor, gelişiyor. Türkiye'de bakalım ilk merkezini kim kuracak? Yerli girişim de vardı çünkü ben biliyorum bu konuda. Belki onlar bir partnerlik sağlar falan.
Belki. Electronic Arts'tan bir açıklama. Command & Conquer serisini remaster olarak 25. yılda görme ihtimalimiz var.
İşte anket yapıyor yapalım mı diye öyle bir şey ya da ne istersiniz diye.
Vallahi şöyle eski oyunları ben hala Generals'ı oynuyorum. Camiası yaşatmaya çalışıyor. Hatta bir sürü modları vesairesi var onların. Ama herkes istiyor artık bir yeni oyun çıksın istiyor. Fakat Electronic Arts bu oyun serisini şeye getirdi. Mobil tarafa getirdi. Masa üstünde beklerken herkes. Hani nasıldır bilmiyorum ben hiç oynamadım bile. Fakat masaüstü talebinin de farkındalar. PC talebinin farkındalar ama remastered olarak yani o kelime geçmiş artık. Eski oyunları geri getirebiliriz diyor.
Ya çok ilgi 25. çeker mi bilmiyorum. Sonuçta bu oyunların tabii ki mekanikleri, özellikleri falan da o çağa göre. Günümüzde yeni bir şeyler katmadan yapılırsa artık ne kadar ilgi çeker bilmiyorum. Şimdi, Command & Conquer'ın çıktığını nasıl Westwood diye bir firmaydı onların evet, yapımcısı. Nasıl heyecanla oynadığımızı hatırlıyorum.
25 yıl olmuş.
Daha sonra Red Alert falan. Ama dediğim gibi o zaman için güzeldi.
Evet.
Şimdi nasıl olur?
Bir de Westwood'un bir özelliği o oyunların hepsinde gerçek aktörlerle ara geçişleri
vardı. Filmler
vardı,
evet. Neydi? Kane mi? Ne? Kane bir şey vardı. Kötü. Not. Bir de bir Tanya mı ne bir kız vardı. O tek başına. Onun görevi şeydi tek başınaydı. O her şeyi vuruyordu falan filan. Değişikti yani üs yapma. Sonra işte rush etme düşmanı falan. Bugünkü StarCraft'ın falan ataları. Tabii onların da ataları var. Dune 2 ya. Gibi falan. Onların da ataları var. Önemli bir seri. Günümüze kadar getiremediler. Bir sürü böyle duyurdukları FPS falan oyunu vardı Command & Conquer'ın. Bildiğim kadarıyla gerçek
hepsi,
olmadı onlar.
Evet, olmadı. Artı şey işte bu Rivals çıktı en son ama mobil oyun.
Ya bir browser'da bana bir şey oynatmıştınız. O neydi ya?
O iğrenç bir şey abi o. Tiberium
Boss. Niye oynattınız o zaman
bana onu? Diye.
Bir de üst açtık, müs açtık. Yok gidiyorsun, bırakıyorsun. Geliyorsun diyorlar ki senin üstü bir hamaladılar. Ne yapayım ya kardeşim başında mi bekleyecektim falan. En sinir olduğum oyun türü o. Sen yokken diyor ki senin oyun senin sana saldırırlar mahvederler para ver koruma al. Güzel oynamamak için şey hani para ver güzel güzel oyna da değil. Hani şey gibi mafya gibi para ver koruyalım seni. Bu ne ya? Oynamamak için para ödeyeceğim. Oynamayacağım süre için para ödeyeceğim. Ben o oyunların hepsini o anda delete ediyorum. Kaldırıyorum telefondan şeyden. Bu bilgisayarda da browser'da aynı mantıktaydı. Para ver koruyalım seni. Olur. Gel al.
Bu browser oyun değil. Bu hakikaten mobil oyun. Ama ben hiç ilgilenmiyorum kendisiyle. Çünkü onlarda da senin dediğin gibi başka para tuzakları
ya
var.
Ya bu Command & Conquer'da tamam iyi güzel de bundaki mücadele de bitmedi mi kardeşim? Kaç kere bu nodu yeneceğiz, edeceğiz, döveceğiz? Bir yandan da lütfen artık bir son bulsun yani. Neyin savaşını veriyorlar orada da belli değil. Tiberium çıkıyor yerden, onu topluyorlar. Tabii Command & Conquer dediğinin de aslında Dune 2'nin
tabii ki.
Hani bizim tabirimiz skin giydirilmişi olduğunu
öyle
unutmayalım.
Hı-hı, öyle.
Aynı oyun, farklı araçlar. Birinde Spice topluyorsun, bunda Tiberium topluyorsun.
Tabii canım.
Oldu. Güzel oyundur. Müzikleri aklımda hala.
Tabii canım. Çok güzel oyundu. Saatlerce oynadık. Cyberpunk 2077 Türkçe destekli olarak piyasaya çıkacakmış.
Bu bir tweetten ibaret. Adamlar bir Türk kullanıcının sorusuna cevap vermiş. CD Projekt Türkçe destekli çıkacak diye.
Ama işte
tepi tepi bu.
Ne demek bu?
Şimdi tabii hikaye ağırlıklı oyunlarda çok önemli bir şey bu.
Evet.
Türkçe destekli olması. İyi haber bu. Güzel bir şey.
Yani altyazının zaten bir dert olmaması gerektiğini düşünüyorum ben artık bu çapta bir firma için.
Oyunda varsa tabii ki bu dublaj olmayacaktır tahmin
evet,
ediyorum.
Bence de.
Yani bu altyazı nispeten ucuza halledilebilecek bir şey. Birazcık artık hani ellerini cebine sokup bunu gerçekleştirsinler. Evet. İyi haber. Olsun. İyi haber.
Evet. Şimdi haberler bitti. Ben haftaya Huawei'nin Mate 20 lansmanına gidiyorum Levent abi, İngiltere'deki.
Mate 20 çıkmadı mı zaten?
Lite çıktı. Kendisi çıkmadı. Böyle bir terslik var.
Şimdi Huawei her şeyin 3 versiyonunu çıkartıyor. Bir Lite oluyor, bir düzü oluyor, bir Pro'su oluyor. Oluyor
işte. Evet, şimdi Pro için gidiyorum aslında ama herhalde olacaksa Pro olmayanını da orada görürüz.
Sen yok musun haftaya gündemde?
Cuma'ya yetişiyorum.
Yine mi ben tek yok, başıma şey?
Yok, Cuma'ya yetişiyorum.
One Man Show. Fena, geçen seferki fena olmadı ama bu seferkini artık şey yaparım yaparsam. Farklı bir şey yaparım.
Çarşamba günü geleceğim, çarşamba gecesi.
Evet. İyi.
Perşembe, Cuma buradayım.
Haftaya yeni bir telefon duyuruluyor yani şimdiden. Evet. Onun da ağzından kaçırmış oldun. Huawei P20 Pro.
P20 gelecek.
P20 zaten var.
Mate 20 Pro. Mate 20 Pro çıkacak. Lite dediğin gibi Lite çıktı. Tersten gidiyorlar. Lite'ın da incelemesi gelecek ayrı. Ama esas beklenen diğeriydi tabii. Hatta bu Samsung'un da lansmanının biraz onlardan bir hafta önce olması çok tesadüf değil. Yani bilerek hani biraz da fotoğraf üstüne ya, Huawei de onun üstüne gidiyor. Hafif gölge düşürmeye çalıştılar diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Bakalım onda da 4 tane mi çıkacak. Çok merak ediyorum şey, lens sayısını falan. Objektif sayısını. Göreceğiz. Detaylar olacak. Oradan herhalde ya bir yayın yaparım.
4 objektifin altında 4 tane de sensör var. O
sensör bana, sorun.
O tamamıyla zarar, ziyan yani. Bu dünya kaynaklarının çöpe atılması. Bari bu, onu da birileri yaptı herhalde. Şunu bir, şimdi objektifler farklı aslında. Bu farklılıklar da objektiflerden kaynaklanıyor. Siyah beyaz kamera falan olmadıkça.
Tabii.
Optik elemanlar farklı. Bir şekilde onun değişeni falan olsa adam döndürsün şöyle, ki var herhalde öyle bir şey. Bir sensör şey olsun. Bir telefonda 4 tane görüntü sensörü mü olur? Bir dünya para o.
Sensörü
bir de önde 5.
Bir türlü büyütemiyorlar çünkü cihazın kendisi büyüyor. O zaman işte madem büyütemiyoruz, sayısını artıralım ki normalde yapamadığımız şeyi ötekiyle yapalım. Öteki sensör yapsın, onun yapamadığını öteki sensör yapsın. Ama sonu ne bunun?
Şimdi bir ara mesela Samsung'da da Asus'ta da fotoğraf makinesi telefonlar çıkmıştı.
Tutmadı o iş.
Ya da işte Nokia mesela 10-20 vardı Lumia. Onun objektifi falan bugünkü bütün telefonlardan büyüktü.
Evet.
Ha tamam, büyük de bir çıkıntı yaratıyordu telefonun arkasında ama optik olarak da tabii ki kompakt bir makine objektifine yakın bir objektif kullanılıyordu. Böyle 4 objektif bilmem ne gibi şeylerle uğraşılmıyordu. Tabii günümüz telefonlarının yapısına uyan bir şey değil, o kalktı. Biz Teknosa'yı da incelemiştik. Ben de hala var olan bir makine var Sony'nin QX onu diye. Onlarda telefonsuz çalışmayan bir fotoğraf modülü gelişmiş demişlerdi.
Evet, o da olmadı.
Onun da yine o aslında bir kompakt makineydi. Tabii, öyleydi. Hani direkt aynı objektif zoom yapabiliyordu falan.
Tabii.
Telefonla eşleştiriyordun, kullanıyordun. Büyük olasılıkla günümüz telefonları ondan iyi çekiyordur ya da ona denk çekiyordur. Hani o biraz tozlu raflara çok kısa sürede şey oldu, mahkum oldu, yerini aldı. İşte şimdi var olan hani öyle optik elemanları değiştirmek, büyütmek falan yolunda kimse öyle bir maceraya girişmiyor. Bir şeyler işte o fazla telefonu kalınlaştırmadan falan deniyorlar bir şeyler. En çok da işte 2, 3, 4 her iş için farklı bir objektif koyalım ve alıcı i̇şte koyalım. Buna dönüştü.
Ona açıkça meydan okuyan bir tek Google var işte. Yani meydan okuyan ki yorumum değil bu. Hakikaten kendi ifadeleri. Biz diyor tek kamerayla işi bitiriyoruz diyor adamlar. Ben görmedim. Bir şey diyemeyeceğim. Ama hani bazı şeyler de hep sen söylüyorsun ya optiğin sınırları. Yani evet. Yapamıyorsun işte geniş açı için o geniş açı objektif.
Ya farklı gerekiyor. Tabii. Onun zoom camı farklı. Eğer şey yapamıyorsan telefonun arkasına işte onu yumruk gibi bir ek parça koyamıyorsan olmuyor. Ama 4 kamerayla falan ben bunun bir teknolojik ilerleme olduğuna dediğim gibi inanmıyorum. Bu şey her odak uzaklığına ayrı bir kamera koyacaksak oho televizyonun tabii. Arkası sırf şey olur, objektif olur bir
benim
yandan
sonra. Benim de itirazım şunu abi. Koydukları bazen hani bırak 4'ü ikinci kameranın kalitesi düşük oluyor. Geniş açı çekiyorum evet, kalitem işte, düştü.
Yani bu tam bir şey bir çözüm değil. Değil. Bu, ben bunu dediğim gibi teknolojik ilerleme görmüyorum. Çünkü şöyle bugün Samsung 4'e çıktı. 14'e de çıkabilir. Hiçbir neden yok çıkmaması için. Ve çok kolay. Hani bir Samsung mühendisi bir gecede tasarlar 14 kameralı telefonu. Ne bu mu ilerleme yani? Ne olacak? Öbürü 24 yapacak. Şimdi Samsung 4 çıktı diye durdu mu zannediyorsun? Bak önümüzdeki ay birileri 5 ya da 6'yı duyuracaklar. Hı. Zaten hani prototip falan bir şeyler çıkıyordu. Gerçek hani üretimini duyuracak birileri. Sonra öbürü 15 diyecek falan filan. Yani bu böyle bir teknolojik ilerleme olmaz. Şimdi şöyle anlattık biz geçmişte bunu. Şimdi araba yaptın, yokuşu çıkmıyor. İkinci bir motor takıp da yokuşu çıkartabilirsin ama saçma sapan bir acayip karmaşık.
Evet.
Yakıt tüketimini arttıracak, arabanın ağırlığını 500 kilo, 1000 kilo arttıracak bir çözüm olur.
Doğru.
Motorun var olan motorun gücünü arttırırsın, öyle o yokuşu çıkmasını sağlarsın. Yani teknolojik ilerleme de budur. Aynı arabayı garaja çekip 90 beygirlik arabayı 150 beygire çıkartabildiysen derim ki ilerleme yaptı.
Kesinlikle.
İki tane motor taktık. Mad Max filminde de oynatıyoruz, kiralıyoruz. Akaretleri yokuşunda çıkabiliyoruz. Bu böyle ilerleme olmaz.
Olmaz abi.
Bakalım hani bazen teknoloji akıl tutulması dönemleri yaşıyor.
Ya öyle ama bak.
Şu anda bu kamera o dönemlerden biri olarak benim
için. Yok doğru söylüyorsun. Şey bu hani parmak izini de şimdi mesela aşağıya ekran altına alacaklar diyorduk. Alan var Çinli bazı markalar ekranın arkasına geçirdi ama fotoğraf kısmında hiç böyle bir şey duymuyoruz. Hani bakın işte bu 4 tane kamerayı artık bir daha 1'e indireceğiz falan. Böyle çalışmaların dedikodusu bile sızmıyor.
Ya çünkü şey olayını kaşıyorlar. Şimdi 4 birden büyüktür.
Evet.
Hani şimdi sen bakıyorsun ya 4 tane objektif mi olur, 4 tane alıcı mı olur, bu ne böyle falan diyorsun ama demek ki bir sürü insan da bakıp vay 4 tane abi 4x4 benim telefon öyle düşünüyor demek ki bir sürü adam. Firmanın işi teknolojiyi ilerletmek falan değil, para kazanmak.
Öyle.
Firma da demek ki diyor ki ver 4 koy abicim önümüzdeki senede 14 koyarız. Gider nasıl olsa diyor demek ki. Bize de konuşması boş boş konuşması düşüyor ne diyelim. Yapabileceğimiz başka bir şey yok.
Peki Levent abi başka bir şey diyor musun?
Şöyle bir şey hani yakalamışken şöyle bir mesaj vereyim. Birileri bizim videolarımızın görüntülerini alıp
evet.
Kendilerine reklam meklam çanta manta bir şeyler satıyorlar. Bizim görüntüleri ve başka görüntüleri çalmışlar. Bizim alakamız yok arkadaşlar. Haberimiz de var. Yani çünkü yaklaşık 100 kişi bana bildirdiği için biraz eziliyorum tabii yük altında. Evet haberimiz var. Yapacak bir şey yok. Yani çalmış bizimle bir ilgisi yok. Bu daha önce de oldu. Yapacak bir şey yok. Bizimle bir ilgisi yok. Ona göre alışveriş ederken de bize arıza şey durumunda bize gelmeyin. görüntüleri çalmışlar. Reklam, tanıtım klibi yapmışlar. Yapacak bir şey yok.
Öyle öyle. Peki.
Bizim görüntüleri tanıyorlar şeyden.
Tabii hemen tanırlar abi.
Jaluziden tanıyorlar. Fotoğraf olarak da çalan oluyor. Hareketli videoyu da çalan oluyor. Dediğim gibi hani hep olacak böyle şeyler.
Bizdeki muhabbet şu. Yine geliyor fotoğraf. İşte bizimkiler şey diyor. Sen mi çekmiştin bunu, ben mi çekmiştim diye arkada konuşuyorlar.
Ha, evet. Ya tabii bize haber vermeyin değil böyle şeyleri. İyi yapıyorsunuz. Bizden önce siz fark edebiliyorsunuz. Haber vermeyin değil. Ama bu çantacılardan haberimiz var. Yapacak bir şey yok.
Evet.
En fazla herife yapma diyorsun. Kimi ciddiye alıyor, kimi hadi lan diyor. Hmm. Çünkü o adamın hani gırtlağına çökmek istesen emin ol ki ne adresi belli ne şeyi belli. Zaten o bu tür şeyler çıkıyorlar. 15 gün satıyorlar sattıklarını, sonra ortadan kayboluyorlar. Çok da yapacak bir şey yok.
Vallahi orada insanlara şöyle bir şey düşüyor. Çalıntı içerikle bir şey satmaya çalışan adama nasıl güveneceksin? Güvenmeyeceksin.
Yani ticaretin diğer boyutlarında ne kadar evet. samimidir onu siz düşüneceksiniz artık.
Öyle.
Benim görüntümü çalıp kendine reklam yapmış adam. Gerisini siz düşünün artık.
Peki Levent abi.
Onu da söylemiş olalım.
Evet, iyi yaptın.
Çünkü geçen haftanın bir gündemi de oydu bizim için.
Doğru. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.